Ayrım 6, sayfa 60. Carol Gömülmeden, Josh Malerman. Anma töreni. Eleanor sade elbisesinin içinde 2, 3 ya da 4 kişilik grupların arasından geçiyor. Şeftalili turtayla bisküvili pastayı bir elinde dengede tutmaya çalışırken bardakları limonata ve kahveyle dolduruyordu. Biri ona seslendiğinde hoşbeş etse de ekseriyetle konuşulanlara katılmakla yetiniyordu. Evet, evet, korkunç bir şey, daha çok gençti. Dwight içi doldurulup süs niyetine masanın üzerine koyulmuş bir sülün misali taburede oturuyor ve yas tutmak için gelenleri karşılıyordu. Alnından geriye doğru taranmış gür saçları her daim kayıtsız görünen çehresine yerleşen sıkıntılı ifadeyi gözler önüne seriyordu. Hiçbir zaman sinek kaydı tıraş olmadığından kirli sakalının üzerinde kırlaşmakta olan gür bir bıyığı vardı. Közele yandıran derisi yüzünün erkeksi hatlarını kaplayacak şekilde gerdirilmiş gibi duruyordu. Siyah yeleği ve paslanmaya yüz tutmuş saat zinciri hafifçe çıkıntı yapan göbeğini gizliyordu. Salonun loşluğu ve takım elbisesinin siyahlığı nedeniyle gözleri iyiden iyiye dipsiz birer kuyuyu andırır olmuştu. Fakat insanlar bunu karısının ölümüne yoruyordu. Eleanor dedi yanından geçen kadına seslenerek, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Eleanor başıyı da onayladı. İşitme mesafesinde konuklar vardı, bu yüzden Dwight iyi görünmeliydi.
Elbette Bay Evers. Ama bugün bizlerin ihtiyaçlarını lütfen kafanıza takmayın. Yalnızca kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenin.
Dwight kadının boştaki elini avuçlarının arasına aldı. Yanı başında o akşamüstü yas tutmaya gelenleri karşılamaya yardım etmesi için tutulan Arthur adında bir adam vardı. Daha önce pek çok kez Evers ailesinin evinde çalışan Arthur, simaların birçoğunu tanıyordu. Konukların sayısı onu şaşırtmamıştı. Carol, Harrow'da oldukça sevilen bir kadındı. Evers ailesinin evi 50 santim kalınlığındaki taş duvarları ve Carol'un bahçesiyle uyum içindeki küf yeşili boyasıyla oldukça büyük bir evdi. İnsanlar uzun süredir kullanılmadığından kararmış şöminenin üzerindeki rafta duran saatin tik taklarının duyulduğu salonda toplanmışlardı. Mor perdeler sıkıca yanlara bağlanmıştı. Yüksek pencerelerden içeri güneş ışığı süzülüyordu. Konuklardan bazıları daha önce de burada bulunmuştu, bazılarının ilk gelişiydi ve Dwight aralarındaki farkı anlayabiliyordu. İlk defa gelenler perdelere dokunuyor, duvarlardaki fotoğrafları inceliyor ya da başlarını arkaya yatırarak tavana bakıyorlardı. Ölümün nasırlaşmış şemsiyesinin altında bile ev insanları kendine hayran bırakmayı başarıyordu. Herkes sanki zamanla ve zamanlamayla ilgisi varmışçasına raftaki saatin yanında duran ve Hattie'nin yani Carol'un annesinin küllerini muhafaza eden küpü incelemek için duraksıyordu. Ve yaşam tarzı yüzünden Carol'un oradaki gölgesi ölümde bile hissediliyordu. Ne de olsa ev onundu, parasını o ödemişti, dekorasyonunu o yapmıştı. 20 yıl boyunca bedenen orada var olmuştu ama artık yoktu. Dwight o gölgenin gittikçe silikleşeceğine güveniyordu. Olduğu yerde dönünce yanında tanımadığı bir adam ve kadının dikilmekte olduğunu fark etti.
''Başınız sağ olsun Bay Evers'' dedi adam şapkasını siberliğinden tutup göğsüne bastırarak. ''Çok erken oldu.''
Dwight başıyla onayladı. ''Haklısınız beyefendi, her ölüm erken ölümdür. Hatta onu hak edecek kadar yaşlı olanlar için bile.'' Kadın Dwight'ın elini tutup sıktı.
''Eğer bir hanımın gelip burada işleri yoluna koymasını isterseniz bizi arayabilirsiniz Bay Evers.''
''Barbara,'' dedi adam kıpkırmızı kesilerek.
Dwight gülümsedi. ''Kızarmanıza gerek yok beyefendi. Kaç kadının yardım teklif ettiğini duysanız şaşarsınız.'' ''Sanırım halim gün gibi ortada, etrafınıza bakın.'' Eliyle odayı işaret etti. ''Tüm bunlar onun eseri. Şamdandan ve halıdan tutun evin atmosferine kadar her şey.''
Barbara kaşlarını çattı. ''Dedi Dwight, ''bugünkü atmosferden bahsetmiyorum. Kastettiğim evimizde hüküm süren havaydı. Carol çevresine ışık saçardı. Öyle ki fener kullanmasak da olurdu. Teklifiniz için teşekkür ederim. Zamanı gelince sözünüzü tutmanızı isteyebilirim.
Arthur yüzünde anlayışlı bir ifadeyle başını yana eğerek Dul'un daha fazla konuşamayacağını ve başsağlığı dileklerinin kısa kesilmesi gerektiğini ima etti. Çift yanlarından uzaklaştı. Yiyecekler ve içecekler hızla tükeniyordu. İnsanlar genel anlamda ilişkiler ve ölüm hakkında uzun uzadıya konuşuyor ve sık sık Carol'ın adı sık sık o sözcük kör düğümünü aşıp Dwight'ın kulağına çalınıyordu. Sanki bugün Carol'ın adını fısıldamak yasak gibiydi. Dwight onun adını pek çok kez duymuştu, hem de dayanamayacağı kadar çok. Gerçi odadaki tüm ilgiyi üzerine çekmek Carol için olağanüstü bir durum sayılmazdı. Dwight yavaşça başını aşağı yukarı salladı. Bana kalırsa Carol'ın adı keskinliği ve yalnızlığıyla her daim diğer sözcükleri ve sesleri bastırmıştı.
Bay Evers,
başka bir adam şapkasını tutarak yanında dikiliyordu.
Size enişten taziyelerimi sunmak isterim. Söyleyeceğim hiçbir şeyin acınızı dindirmeyeceğini bilmeme rağmen onun şu anda daha iyi bir yerde olduğunu söyleme zorunluluğu duyuyorum.
Dwight biraz tereddütten sonra, aslına bakarsanız beyefendi, Carol da ben de asla dindar diyeceğiniz tiplerden olmadık. Kaldı ki ima ettiğiniz cennetin varlığına dair hiçbir kanıt göremiyorum ve önceki akşam yaşadıklarım düşüncelerimi destekliyor dedi. Kasvetli gözlerle ve birbirine bastırdığı dudaklarıyla adama yüz çevirdi.
Beni affedin beyefendi, böyle bir günde sizi incitmek istemezdim dedi adam. Yalnızca aramızdaki dindarların düşüncelerini paylaşmak istedim. O şu anda daha iyi ellerde ve o ellerin günün birinde size de dokunacağından ve söylediğimin doğruluğunu kanıtlayacağından kuşkum yok.
Dwight başıyla onayladı ama yüzündeki ifade değişmedi. Tüm tedirginliğine rağmen yastaki koca numarası yaparken biraz olsun eğlenmediğini söyleyemezdi.
Özüre gerek yok beyefendi, ben de sizi incitmek istememiştim. Belki de yapabileceğimiz en doğru şey Tanrı olsa da olmasa da hanımefendiyi çok genç yaşta yitirdiğimizi ve ölümün başımıza gelecek en berbat şey olduğunu kabul etmektir.
Yabancı gözlerini kapatıp anlayışlı bir şekilde gülümseyince Arthur ona diğer konukların yanına dek eşlik etti. Dwight sıradaki konuğun Patricia Jones olduğunu gördü. Patricia. Kadın Dwight'ın uzattığı eli avuçların arasına aldı. Çok üzgünüm Dwight. Dwight kederle gülümsedi. İnanır mısın dedi. Daha bu sabah biri bana hiçbir erkeğin karısından daha uzun yaşamaması gerektiğini söyledi. Önce erkeklerin gitmesi gerektiğini. Patricia'nın gözleri hafifçe açıldı. Böyle bir günde söylenmesi ne tuhaf.
Evet, evet ama belki de doğrudur. Dünyaya yeni bir can getirmek sizin cinsinize bahşedilmiş. Belki de bunun kefareti olarak ölüme göğüs germeye mahkum edilmişsinizdir.
Patricia dilini şaklattı. Bunlar karanlık düşünceler Dwight Evers ama neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Kadın eğilip adamın yanağına bir öpücük kondurdu ve eline son kez dokunduktan sonra kalabalığın arasında gözden kayboldu. Kadının arkasında başka bir adam bekliyordu.
Beyefendi, Bay Evers, benim adım Geoffrey Hughes. Şimdiye dek karşılaşmamıştık. Bu koşullar altında tanıştığımız için de çok üzgünüm. Öte yandan iş konusunda sizin büyük bir hayranınız olduğumu söylememe izin verin. Gerçi sizin gibi önemli birinin böyle bir zamanda hayata daha çok bağlanacağını sanırdım.
Dwight kaşlarını çattı. Görünüşe göre adam Dwight'ın kendine ait bir işi olmadığının farkında değildi. Aniden Dwight'ın bakışları küpe kaydı. Hattie'ye, Carol'ın annesinin parası. Bay Hughes, ben de karımın gözlerimin önünde hayatını kaybetmesinin üzerinden böylesine kısa zaman geçmişken sizinle tanışmak istemezdim. Az önceki yorumunuza gelince, kalbin işleyişini bilmiyor olmalısınız. Ömür boyu itibarlı bir duruş sergilemeye çalışmak artık bana anlamsız geliyor. Tüm iyilikler de çocukça.
Ah, ondan şüphem yok Bay Evers, ama belki de en karanlık anınızda elinizde kalanları görmenize yardımcı olacak mumu yakabilirsiniz. Birçok erkek sizin elde ettiğiniz başarıların yanından bile geçemiyor.
Mumdan bahsedilince Dwight önceki gece Manders cenaze evinden ayrılırken zihninde beliren o dırdırcı alevi anımsadı. Bir şeyleri, önemli bir şeyleri unuttuğuna dair o istenmeyen düşünceyi.
Bay Hughes, biz şu anda burada konuşurken ben o karanlığı yaşıyorum ve bahsettiğiniz mumu göremiyorum.
İma ettiğiniz gölgeler, çocukların oynadığı ve insanların keyifle birbirlerine selam vererek yürüdüğü, o güneşli kaldırımla arama geçit vermez bir duvar ördü. Dün akşam güneş battı ve onunla birlikte saatin çanı çaldı. Evde gök gürültüsünü andıran bir ses yankılandı, camlar şıngırdadı, mobilyalar sarsıldı ve o anda karanlığın çöktüğüne dair hiçbir şüphem kalmadı. Onun şu anda yatmakta olduğu yatak odasının ayrıntıları bulanıklaşıp gölgelere karıştı. Paylaştığımız şeyler, kırlentin püskülleri, perdenin kumaşı ve daha can alıcı şeyler, pek görünmeyen şeyler, terliklerinin koridordaki sesi, saçlarındaki düğümleri açan tarağın teskin edici sesi, istim borusundan yükselen bulutlar misali yarattığı atmosfer, hepsi sarıldı ve bana en karanlık anın gelip çattığını söyleyen saatin gölgeleri içinde gözden kayboldu. Niyetinizin iyi olduğunu biliyorum Bay Hughes, ama o anda mum yoktu. Yoktu, doğası gereğince karanlığın içinde ışık yoktur.
Arthur başını aşağı yukarı sallayarak nazikçe Bay Hughes'dan diğer konukların arasına katılmasını rica etti.
Dwight sıradakinin elinde katlanmış bir kağıt parçası tutan bir delikanlı olduğunu gördü.
Çocuğun ulak olduğunu anlar anlamaz da ne var diye sordu.
Evinizde çalışan kıza bir telgraf getirdim Bay Evers, buraya ta Makatuğ'undan geldim.
Yine aynı alevler Dwight'ın zihnindeki alevlerin ışığı rüzgara kapılmışçasına salındı. O halde alayım.
Delikanlı öne çıktı ve kağıdı Dwight'a uzattı. Dwight kağıdın katlarını açtı ve telgrafı yüzüne yaklaştırarak burun köprüsünün üzerinden okumaya koyuldu.
Bayan Farah Darrow, gömmeyin, stop, ölmedi, stop, yoldayım, stop, James Moxey.
Konuklardan çoğu mesajı okuduktan sonra Dwight'ın çektiği acıya dayanamayarak bir duygudan diğerine savrulduğunu düşündü. Sırada bekleyen William Mooth daha sonra karısına aynen böyle anlatacaktı.
Ah Martha, çok korkunçtu, sanki her şey ağır çekimde olup bitti. Zavallı adam iki büklüm oldu, ayağa kalkmaya yeltendi, tekrar oturdu. Telgrafı bir kez daha okudu, odada etrafına bakındı, bir elini yumruk yaptı, yavaşça ayağa kalkacak oldu ama sonra yine oturdu. Hali hazırda göğüs germeye mahkum oldu, acı yetmezmiş gibi başka kötü haberler de aldığını görünce adamcağızın haline çok üzüldüm.
Dwight ellerini kavuşturmuş vaziyette hiç kımıldamadan yarım dakika kadar oturdu.
Sanırım biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var Arthur, dedi nihayet.
Elbette efendim.
Dwight uzun boylu adamın elini tutarak tabureden kalktı, hafifçe Arthur'un omzuna vurduktan sonra ulaktan biraz beklemesini istemesinin sakıncası olup olmadığını sordu. Dwight orada toplanan insanların arasından geçerken karısının adı keskin ve parlak patlamalar halinde sohbetlerden taşıyordu. Kadınlar geçişini izlediler. Daha sonra onunla en son karşılaşmalarından beri nasıl da 10 yıl yaşlanmış gibi göründüğünü konuşacaklardı. Bazıları eşarplarıyla gözlerindeki yaşları sildi. Yolunda duran bir adam kenara çekildi ve Dwight dalgın dalgın başını aşağı yukarı salladıktan sonra karşısındakinin Şerif Opal olduğunu fark etti.
Şerif, dedi elini uzatırken, sizi burada görmek ne kadar güzel.
Carol Harrows'un en zarif hanımlarından biriydi Bay Evers.
En zarifiydi Şerif.
Evet, en zarifiydi.
Opal yutkunup, son günlerde ölüm etrafta kol geziyor, bilhassa illet yüzünden. Eğer sormamın sakıncası yoksa...
Hayır Şerif Opal, kalbi zayıftı.
Opal gözlerini Dwight'ınkilerden ayırmadan başıyla onayladı.
Neyse, her nereye gidiyorsanız sizi durdurmak istememiştim. Kenara çekildi. Dwight önce şerifin ardından diğerlerinin yanından geçti.
Zavallı adam keçileri kaçırmış diye fısıldadı bir kadın.
İliklerine kadar sarsılmış dedi başka biri. Dwight salondan çıkıp koridora girdi. Çizmeleri ahşap döşemelerin üzerinde yumuşak bir ritimle takır diyordu. Bu sesi telgraf yazılırken çıkan sese benzetti. Mutfağın kapısını açıp içeri süzüldüğü sırada siyah takım elbisesi dirseklerini sardı. Tezgahın üstünde Eleanor'un ayırdığı bisküvileri, ekmekleri, viskiyi ve limonatayı görünce durdu ve kendine bir içki doldurdu. Salondaki kadınların fark ettiği aynı tuhaf ama vakur tavırla adeta rüyada gezer gibi mutfağı boylu boyunca geçti ve eski kiler kapısının önünde durdu. Omzunun üzerinden arkasına bakmaya lüzum görmeden kapının kolunu döndürdü ve attığı her adımda ciyaklayan köpekler gibi gıcırdayan yıpranmış ahşap basamaklarda önünü görmesine yardımcı olması için içerideki duvardan yanan bir mum aldı. Bu sabah gördüğü tüm yüzleri düşündü. Bazıları tanıdık, bazıları yabancı olan yüzleri. Konuşmalardan bir kısmı kafasında dönmeye başlayınca Jonas Tom'un müşterek bir şirket kurmak konusundaki acınası girişimini anımsadı. Doktor Walker'ın sadece 8 ve 10 yaşlarındaki kızlarını düşündü. Evdeki ayin için saçlarını yaptırmışlardı. Salon taziyeden geçilmiyordu. Sıcak oda cenazelerin doğası gereğince kendi narin yapılarını ve sevdiklerinin kırılganlığını anımsayan ve bugün Dwight Everson ve hatta Carol'ın suratında gördükleri ifadeyi ne zaman takınmak zorunda kalacaklarını hesap etmeye çalışan konukların ölümle ilgili düşünceleri yüzünden buz kesmişti. Dwight onların üst kattan gelen seslerini duyabiliyordu. Örümcek ağlarıyla kaplı destek kalasları yer değiştiren insanların ağırlığıyla gıcırdıyordu. Ağlamaklı sesler döşemeleri aşarken öylesine boğuklaşıyordu ki merhumenin adı bile az önceki gibi öne çıkamıyordu. Carol artık yoktu. Carol artık yoktu. Elinde tuttuğu mumun ışığı bir patika oluşturmuştu fakat bodrumun köşeleri hala gölgeler içindeydi. Aşağısı çok soğuktu ama Dwight kollarını kendine dolamaya lüzum görmedi. Çünkü ziyaretinin çok kısa sürmesini planlıyordu. Soğuğu da önemsemedi zira içerisi kanından daha soğuk değildi. Dwight Carroll'ın uzun zaman önce Harrow's'un kasırgalara ve fırtınalara olan zaafının altını çizerek inşa ettirdiği sığınağa girdi. Üst kattakiler kadar kalın kesme taş duvarlar soğuk bir zemin ve kötü hava koşullarından korunmak için aşağı inecek olurlarsa diye ekmeklerini, yiyeceklerini, şaraplarını koyabilecekleri odanın ortasında duran masa uzunluğunda taş bir tablo. Dwight mumu tablonun kenarına bıraktı ve tablodan bir kutu kibrit aldı. Duvara yaklaştı ve kibritlerden birini taşa sürttüğü gibi arkasındaki oda cam buldu. Gümüş şamdanıyla birlikte duvara gömülmüş ikinci bir mumu yaktı ve ardından odanın derinliklerine adım attı. Bir mum daha yaktı, sonra bir mum daha. Üç duvar ve kapı tamamen aydınlanana dek mumları yakmayı sürdürdü. Artık taş tablonun üzerinde sırt üstü yatan karısını görebiliyordu. Kadının yumuşak yüz hatları dans eden mum ışığı yüzünden hareketli gibi görünüyordu. Sanki gözleri açık, dudaklarının kenarları ise yukarı kıvrılmıştı. Yüz hatları yaşamın akmaya devam ettiği o canlı hatlar adeta akışkandı. Ansızın Dwight'ın aklına en az James Moxie'nin telgrafı kadar endişelendirici başka bir düşünce geldi. Farah törende değil, neden? Omzunun üzerinden sığınağın karanlık girişine baktı. James Moxie'nin ya da Farah Darrow'un yumurtayı andıran gözlerle ve ellerinde silahlarla çığlık çığlığa karanlıktan çıkıp şarjörlerini müstakbel dolun üzerine boşaltmaları mümkün görünüyordu. Şerif Opal'in sessizce odaya girdiğini hayal etti.
Kalbi zayıftı öyle mi Evers? Ama yine de nabzı atıyor.
Dwight Carroll'ın yanına geçerken kemeri tabloya sürttü. O anda yüzünde beliren ifade üst katta takındığından çok ama çok farklıydı. Carroll'ın üzerine eğilip yeterince inceledikten sonra bir elini takım elbisesinin ceketinin iç cebine götürdü ve cebinden küçük bir ayna çıkardı. Aynayı kadının burnuna tuttu ve ayna buğulanana dek aradan ne kadar zaman geçtiğini hesaplamaya çalıştı.
''Nefes al'' dedi usulca ''ama uyanma.''
Yüzünü kadının kulağına yaklaştırdı. Carol'ın komadayken sesleri duyabildiğini biliyordu. Şu anda onu duyabildiğinden de adı gibi emindi. Uyandıktan sonra sana kalacak o daracık alanı hayal edebiliyor musun? Ya seni bekleyen güçsüzlüğü? Senin için çok üzgünüm Carol, gerçekten üzgünüm. Canlı canlı gömülme deyimi aklına geldi ve Dwight bir kez daha Opal'i düşündü. Farah, James Moxie'ye yazmıştı. Ya ona da söylediyse ne olacaktı? Dwight damarlarının ve iliklerinin gök gürültüsünü andıran bambaşka bir korku dalgasıyla gümbürdediğini hissetti. Fakat Moxie'nin yanıtındaki sözcükler en nihayetinde o gümbürtüye baskın geldi. Ölmedi. Görünüşe bakılırsa Carol'ın yıllar önceki sevgilisi, yani yolun meczup kanun kaçağı Carol'ın esasında ölü olmadığını Farah'a söyleme zorunluluğu hissetmişti. Bu da Farah'ın Carol'ın öldüğünü söylediği anlamına geliyordu. En azından Dwight'ın umduğu buydu. Dwight nasıl olmuştu da James Moxie'yi atlamıştı? Carol ondan en son ne zaman bahsetmişti? Kadının hareketsiz çehresine bakarken o anı tüm berraklığıyla hatırladı. Carol'ın kendisine rahatsızlığından bahsetmesinden hemen sonraydı. Şimdi sen de benden kaçacaksın tıpkı James Moxie'nin yaptığı gibi. Moxie Carol'ın rahatsızlığını sır gibi saklamasının asıl nedeniydi. Onun tarafından terk edilmek Carol'ı korkutmuştu. Moxie gençlik aşkını, ilk aşkını kaybetmek uğruna da olsa yolu sık sık ölen bir kadına göstermesi gereken ilgi ve özene tercih etmişti. Carol, Farah'a Moxie'den bahsetmişti ama neden? Dwight karısının burun deliklerini iki parmağıyla sıkarak kapatmayı düşündü. Bu çok kolay ve çok çabuk olurdu. Üstelik Carol'un uyanacağından ya da Moxie'nin her olsa gelip gelmeyeceğinden veya gelirse yapacaklarından endişe etmesine de gerek kalmazdı. Gerçekten geliyor muydu? Şu anda yolda mıydı? Dwight parmaklarını Carol'un burnuna yaklaştırdı. Hayır dedi kendi kendine, Moxie sorular soracak. Tabutun içinde tırnak izleri olup olmadığını görmek isteyecek. Toprağı kazıp onu çıkaracaklar, burnuna bakacaklar. Ölmedi demiş. Ben de ölüp olup olmadığını asla öğrenemeyeceksin diyorum. Ölmedi. Moxie'nin telgrafındaki birkaç sözcük iliklerini dondurmaya yetmişti. Carol'u biraz daha izledikten sonra tekrar duvara yöneldi ve mumları en son yaktığından başlayarak sırayla söndürdü. Her nefesinde o da kararıyor, her nefesinde kıpırtısız yatmakta olan Carol'un üzerine taze gölgeler düşüyordu. İşi bitince görünmez sıçanlara ritim tutan ayak sesleriyle odayı son bir kez ağır ağır turladı ve tablonun kenarına bıraktığı mumu aldıktan sonra sessizce sığınaktan çıktı. Tekrar üst kata çıkacak ve misafirleri kolayca idare eden Arthur'un yanındaki sandalyeye oturacaktı. Ama oraya dönmeden önce mutfakta duracak ve çekmeceden temiz bir kağıt çıkardıktan sonra kağıda şu kelimeleri yazacaktı. Lafayette, bana lazımsın. Mutfaktan çıktıktan sonra bu kağıdı halen beklemekte olan ulağa verecek ve mesajın en kısa zamanda ilk iş olarak ve hatta derhal yerine iletilmesi için delikanlının eline birkaç bozukluk tutuşturacaktı. Bunun ardından mesajın yerine ulaştığına dair bir kanıtla geri dönmesini isteyecekti. Yoldayım demişti Moxie küstahça. Ama Lafayette'in bildiği başka insanlar, başka kanun kaçakları, başka yollar da vardı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 70.